Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. İttiba tevhidinde son olarak bidatin güzel ve çirkin diye ayrımının dinde bir aslının olmadığını, bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi dinde sonradan çıkarılmış her yeniliğin, her bidatin sapıklık olduğunu işliyorduk. Yine bidatin güzelinin olamayacağına dair 7. gerekçe olarak şöyle devam edelim. Bidatin güzelinin de olduğunu iddia edenlerin yapılan işin, yapılan amelin zahirde, görünürde taat olduğunu öne sürmeleri de geçersizdir. Bilakis o bir masiyettir, isyandır. Zira mücerret akıl mesela öğle namazını 5 rekat kılmayı daha güzel görür. Diğer farz namazlar için de aynı şey geçerli. Fakat dinde öğle namazı 4, aleykümselam ve rahmetullahi, akşam namazı 3, sabah namazı 2 ve diğer namazlar 4'er rekat olarak farz kılınmıştır. Bidati güzel görenin güzelini çirkinden ayırmaya hususunda delile ihtiyacı vardır. Biz diyoruz ki zahiri taat olan her şey taat olmadığı gibi, görünürde taat gibi gözüken her şey taat olmadığı gibi, görünürde masiyet olan her şey de masiyet değildir. Neticede bidatçı isabet ettiği güzel bidat ile hata ettiği çirkin bidat arasında döner durur. Durum böyle olunca bu bidatin güzel olduğunu iddia etmek ancak kitap ve sünnetten bir delille mümkün olur. Halbuki kitap ve sünnette bulunan bir şey de bidat değildir. Eğer bir şeyin delili kitap ve sünnette varsa zaten ona bidat denmez. Bidat denmez ki ona bidat hasene densin. O halde güzel bidat iddiası batıldır. Herhangi bir amelin güzel bidat olduğunu iddia edene bir bidatin güzel mi yoksa çirkin mi olduğunu nereden anladığını sorarız. Güzel zannedilen pek çok amelin aslında çirkin bidat olduğuna sıkça şahit oluruz. Mesela İmam Müslim sahihinde Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. 3 vakit vardır ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi o vakitlerde namaz kılmaktan ve ölülerimizi mezara gömmekten nehyetti. Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar, öğleyin güneş tam tepe noktasına gelince, meyledinceye kadar ve güneş batmaya meyledip batıncaya kadar. Bu 3 vakitte namaz kılmak yasaklanmıştır. Akla baktığımız zaman akıl bunu güzel görür. Sonuçta bu bir namazdır. Ne var ki bunda? Geçen hafta zikrettiğimiz gibi Said bin el-Müseyyeb birisinin kerahat vaktinde namaz kıldığını görüyor. Yani bu 3 vakitten birinde. Ve onu bundan men ediyor. O da diyor ki ey Ebu Muhammed, Allah bana namaz kıldığım için azap mı edecek diyor. Yani aklı onu güzel görüyor. Ve Said bin Müseyyeb diyor ki hayır, Allah sana namaz kıldığın için azap edecek değildir. Fakat Allah sana Resulüne muhalefet ettiğin için azap eder diyor. Evet, sahihinde yani Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde Ayşe radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Allah namazı ilk defa farz ettiği zaman 2 rekat olarak farz kılmıştı. Yani akşam 3, diğerleri 2'şer rekattı. Sonra hazer için 4'e tamamladı. Yani mukimlik halinde, kişi seferi olmadığı zaman, vatanındayken bunları sonradan 4'e çıkardı. Yolcu namazı ilk farz edildiği şekilde sabit kaldı. Şimdi biz bu rivayete baktığımız zaman demek ki namazlar bize 2'şer rekat olarak farz kılınmış önce. Sonra da mukim olanlar için, mukimler için 4'e çıkarılmıştır. Yani namazlar 4'er rekat farz kılınıp da seferi için yarıya indirilmiş değil. Aslı 2 rekat olarak farz kılınmış, sonra da mukimler için bu 4'e çıkarılmıştır. Bu da ne demektir? Demek ki biz seferde olduğumuz zaman, yolculukta olduğumuz zaman namazları 4'er rekat kılarsak, 2 rekatlık namazları 4 rekat kılarsak, tam kılarsak bu bir isyandır. Görünüşte taattir. Allah'a daha fazla secde etmektir, daha fazla rükû, daha fazla zikir yapmaktır. Fakat bu bir isyandır. Neden? Çünkü dinde meşru kılınmayan bir ekleme yapmış oluruz. Nasıl ki İşte 4 rekat farz kılmış öğle namazını sen 5 rekat kılmaya kalkarsan bu bir isyansa, seferdeyken namazı tam kılmakta Allah'ın emretmediği bir şeyle amel etmek, meşru olmayan bir amelde bulunmaktır. Ve bu mesele Şura suresi 21. ayetindeki Allah Azze ve Celle'nin, yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinde meşru kılan ortakları mı var ayetinin kapsamına girer. Yani Allah'tan bir izin olmaksızın Allah'ın Resulü ile gönderdiği dinde bir delil olmaksızın bir kimse herhangi bir ibadette bulunuyorsa, artırmada, eksiltmede bulunuyorsa, bu işte Allah'ın izin vermediği şeyi dinde meşru kılma olur. Yoksa onların böyle şeyleri meşru kılan ortakları mı var buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani bir nevi bu konuda ortak edinme, şirk koşma tehlikesi vardır. Eğer bu gibi hadisler olmasaydı, biz aklımıza derdik ki seferde de namazı tam kılsak ne var bunda? Aklımız bunu güzel görürdü. Demek ki bu işte akıl belirleyici değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine abdest alırken azalarını üçer kere yıkadıktan sonra işte abdest budur. Kim bundan fazla yaparsa kötülük ve zulmetmiş olur buyurdu. Bu hadis olmasa biz abdest azalarını dörder sefer, beşer sefer yıkamayı daha uygun görebilirdik. Akıl bunu daha güzel görebilirdi. Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bunu yapan isyan etmiş ve zulmetmiş olur. Yani sünnetin sınırlarında durmak zorunludur. İbn Abbas radıyallahu'ndan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dikkat edin, ben ruku ve secdelerde Kur'an okumaktan yasaklandım. Yine bu hadis olmasaydı, biz secdelerde, rükuda Kur'an okumanın caiz olmadığını nereden anlardık? Bunu biz asla akılla bilemezdik. Akılla baktığımız zaman akıl bunu uygun görebilir. Ama şeriat bunu yasaklıyor. Sonuçta bu Kur'an. Kişi dua edecek. Rükuda dua ediyor. Allah'ı zikrediyor. Secdede Allah'ı zikrediyor. Ve zikrin en üstünü Kur'an-ı Kerim diye akıl yürütürsek biz secdelerde, rükuda Kur'an okumayı daha uygun görebilirdik. Aklımız bunu daha uygun görebilirdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, secdede ve rüküde Kur'an okumaktan yasaklandım. Yani şeriatta taat zannedilen pek çok şey aslında masiyettir ve kişinin cezaya müstahak olmasına sebep olabilir. İbn-i Asakir'in Abdullah bin Mübarek'in rivayet ettikleri bir hadiste, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir savaş dönüşü esnasında, yani hali hazırda bir düşman kovalaması gibi bir durumda söz konusu değilken, harp dönüşü olması sebebiyle korku namazı kılmalarını ve bunu binekleri üzerinde kılmalarını emrediyor beraberinde olanlara. Korku namazı, Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde namazı binek ve yaya olarak kılın, güvene kavuştuğunuz zaman ise daha önce öğrettiğimiz şekilde Allah'ı anın ayetinde belirtildiği gibi korku binekli olarak da kılınabilen bir namazdır. Korku namazı, yani savaş halinde kılınan namaz. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaş dönüşü, kovalayan bir düşman yok. Namazları binekler üzerinde kılacağız buyuruyor. Orada hazır bulunanlardan birisi bineğinden iniyor, yerde kılmak daha düzgün diyerek yerde kılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen muhalefet ettin, Allah seni muhalif düşürsün buyuruyor. Ve bu adam dinden çıkmadan ölmüyor. Allah Azze ve Celle Nur suresi 63. ayetinde Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkında bahsederek onun emrine muhalif, onun emrine aykırı hareket edenler bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı azaba düşmekten sakınsınlar buyuruluyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet iki türlü. Ona muhalefet iki yönden, bu sebeple cezada iki yönden. Muhalefetin bir yönü emir ve yasaklara aldırmamaktır. Yani apaçık, aleni, günah olan şeylerde yönelip bu günahlara dalmak, yani Allah'ın ve Resulünün emir ve yasaklarına hiç itibar etmemek, fıskı fücura dalmaktır. Bu muhakkak can yakıcı azabı gerektirir. Bir de fitneye düşme tehlikesi var, tehdidi var Resul'e muhalefet edenler için. İşte bu fitneye düşme tehlikesi de bir şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meşru kıldığı şekilden daha fazla yapmak. Allah Resulü'nün sünnetinde gelmeyen ibadet olan amellerde bulunmak, yani Allah ve Resulünün emretmediği ibadetlerde bulunmak, Allah bana işte falanca vakitte, diyelim kandil gecelerinde toplanıp veya Kadir gecesinde 12 rekat namaz kılmayı emretmemiş. Bu sabit olmamış. Buna rağmen ben kılacağım 12 rekat Kadir gecesi namazı. Kılacağım derse, bakın bu Allah'tan ve Resulünden izin olan bir şey olmadığı için, dinle meşru kılınmış bir şey olmadığı için işte bu fitneye düşme sebebidir. Allah Resulü'nün emrine bu da muhalefettir. O Allah Resulü ki her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyuruyor. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Yani amel ederken başıboş bir amel değil. Nitekim bazı sahabeler şunu akıllarıyla güzel görmüşlerdi. Her gün oruç tutmayı, gece sabaha kadar namaz kılmayı, birisi de kadınlarla hiç evlenmemeyi daha uygun görmüştü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına gelip sordular, dediler ki Allah Resulü'nün ibadetleri nasıl, bize anlat. Anlatınca azımsadılar. Azımsadılar ve şöyle dediler, o Allah'ın Resulü. Yani Allah Azze ve Celle onu gelmiş gelecek bütün günahlardan korumuştur. O nerede, biz neredeyiz? Bizim daha fazla ibadet etmemiz lazım diyerek, böyle bir mantık yürüterek, birisi dedi ki ben evlenmeyeceğim, kadınlara yanaşmayacağım. Birisi ben gece boyunca namazla uyumayacağım, namaz kılacağım. Birisi de her gün oruç tutacağım dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözler ulaşınca hutbesinde öfkeli bir şekilde çıkıyor ve şunu iyi bilin ki, Allah'ı en iyi tanıyanınız ve ondan en çok sakınanınız, en çok korkanınız benim. Ben gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında uyanır namaz kılarım. Kadınlarla evlenirim. Bazı günler oruç tutar, bazı günler oruç tutmam. İşte bu benim sünnetimdir. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyuruyor. Yani kimler hakkında söylüyor bunu? Akıllarıyla bazı ibadetleri hoş görüp bu ibadetlere sarılanlar. Yani tamamen sünneti hiç takmayanlar, onlar bellidir zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan olmadığı. Onlar zaten yüz çevirmişlerdir. Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste yüz çevirip gidenler hariç diyor, hep cennete gireceksiniz diyor. Allah'ın Resulü, yüz çevirmek nedir? Kim benim sünnetime tabi olursa bana tabi olmuştur. Kim benim sünnetimi beğenmezse, ondan yüz çevirirse o da cehennemi hak etmiştir buyuruyor. İşte Resul'den yüz çevirmenin yanında Resul'e uymasına rağmen çizilen sınırdan daha fazla uymak, Allah'ın izin verdiğinden daha fazlasıyla ibadet etmeye kalkışmak da bakın demek ki kişiyi tehlikeli bir yerlere götürüyor. Allah Resulü buna da benim sünnetimden değildir, benim sünnetimden yüz çeviren, benim sünnetimini azımsayan, az gören. Mesela düşünün bu zamanda şimdi siz sünnete uygun bir amelde bulunsanız bazı konularda İnsanlar bunu azımsarlar, tenkit ederler, hor görürler. İşte bu sünneti beğenmemenin bir getirdiği şeydir. Mesela bugünkü şartlarda bu konunun en bariz ortaya çıktığı şey İslam'a davet meselesidir. Yönetim meselesidir. Biz bugün Müslümanlar olarak kitaba ve sünnete sarıldığımız takdirde, bu sınırları aşmadan yaşamaya kalktığımız takdirde, aciz pozisyona düşebiliyoruz. Yani ticarette aciz kalabiliyoruz pek çok konuda. Sosyal meselelerimizde, sosyal hayatımızda pek çok konuda aciz kalabiliyoruz. Yönetim meselesinde de böyle, davet meselesinde de böyle. Birileri sünneti aşmış, videoyla davet ediyor. Devlerle, dümbeleklerle davet ediyor. Televizyonla davet ediyor. Tiyatrolarla, filmlerle, sinemalarla davet ediyor. Ama bunların hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yasaklanmış şeyler. Suretler, çalgılar. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu vesileyle belki bazı insanlar daha fazla insana hitap ediyor. Bazı kesimler var ki mesela insanlar İslam'dan ürkmesin diye sakallarını bile kesiyorlar. İnsanlar sakalımızdan çekinip de işte İslam'dan uzaklaşmasın diye kendileri bu sefer İslam'dan uzaklaşıyor. Yani başkaları uzaklaşmasın diye kendisini ateşe atıyor. Kendisi hidayetten yüz çeviriyor. Bizim ise gayemiz insan sayısını çoğaltmak değil, etrafımıza insanlar toplamak değil, Bilakis Allah'ın bize çizdiği sınırlarda yürümek, bu sınırları aşmamak, buna rağmen buna itaat eden, bu yola tabi olan insanlar olduğu zaman da onu kardeşimiz bilip onunla kenetleşmek. Allah yolunda yardımlaşmak. Ama hiçbir zaman zulüm yolunda yardımlaşmamak. Dolayısıyla bugün öyle cemaatler vardır ki İslam adını kullanır, İslam'a davet adını kullanır fakat İslami olmayan bir sürü fiillerle İslam'a davet ederler. Halbuki neticede diyelim bir vatandaş Hristiyanken bunların eli güya Müslüman oluyor. Bir bakıyorsunuz adam tarikatçı, ölülerden yardım istiyor, medet ya falanca diyor. Bu adam Hristiyanken de aynıydı, değişen bir şey olmadı. Hristiyanı müşrik yapan şey ne? Allah'a ortak koşmaz. Yahudi'yi müşrik yapan, kafir yapan şey ne? Allah'a ortak koşmaz. Bu adamlar ne yapıyor? Sıkıştıkları zaman medet ya Seyda diyor veya medet ya Geylani diyor falan diyor filan diyor. Allah'a ortak koşuyor. Ama ne oluyor sadece? Kimliğinde Hristiyan yerine Müslüman yazıyor. Yani insanlar nezdinde bu ismi kazanmış olabilir. Ama Allah katında değil. Allah katında her kim Allah dışında birisine, Allah ile beraber veya Allah'ı hiç devreye katmaksızın başka bir varlığa herhangi bir ibadeti yönlendirirse, Allah'tan başkasına secde ederse, Allah'tan başkasına ruku ederse, Allah'tan başkasına İstiklal Marşı'nda kıyama durulur gibi, bayrak karşısında kıyama durulur gibi kıyam ibadetini sergilerse, Allah'tan başkasına dua edip seslenirse, bu peygamber bile olsa, şefaat ya Resulallah diyen denilmesi gibi. Bakın bunların adı şirktir. İslami bir söz olarak söyleniyor değil mi? Eskiden bizim yani tevhidden habersiz olduğumuz yıllarda şefaat ya Resulallah sözü dini bir söz olarak bilinçaltlarımıza kazınmıştır. Dindar insanlar yapıyor bunu. Şefaat ya Resulallah. Yani Resulü kabul edenler Resul hakkında aşırılık yaparak ibadet cinslerinden bir şeyi Resulullah aleyhissalatü vesselam'a yönlendiriyor. Diğer bir kesimde var ki Resulü hiç takmıyor. Onun sünnetinin semtine uğramıyor. Bunlar apaçık küfürü tercih eden kimseler. Bunlar da Allah'a ve Resulüne itaat etmek isterken cahillik eseri, dinini iyi bilmeme neticesi ve yaptığı ameli bilinçli bir şekilde, şuurlu bir şekilde yapmamanın, buna önem vermemenin neticesi olarak Allah'tan gayrına ibadet ediyor. Yani şirk. Nasıl ki biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a secde edemezsek, biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a secde edemeyiz. Evet, o Allah'ın Resulüdür. Kullarının seçilmişidir, en üstünüdür. Fakat secdeyi Allah'tan başkasına yapamayız. Aynı bunun gibi duada ibadettir buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Duadaki seslenmeyi de bir başkasına yapamayız. Şefaat mi isteyeceğiz, Allah'tan isteriz. Deriz ki, ya Rabbi bizi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle deriz. Biz şefaati inkar eden kimseler değiliz haşa. Fakat Allah'ın hakkının Allah'a, başkasının hakkında başkasına, yani hakların yerlerine iade edilmesini talep ederiz ancak. Nitekim hakkın yerine konması adalettir. Hakkın yerine konmaması ise zulümdür. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat ya Resulallah diyerek seslenmek zulümdür. Allah'ın hakkını, yalnız Allah'ın hakkı olan bir şeyi bir başkasına vermektir. Ve Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatte olduğu gibi, evladım, ey oğulcuğum, sakın şirk koşma, zira şirk büyük bir zulümdür diyor. Şirk zulümdür. Yalnız Allah'ın hakkı olan bir şeyi bir başkasına vermektir. Riyada böyle bir zulüm vardır. Riya nedir? Herhangi bir ibadeti başkalarının da beğenmesi için süslemek. Yani ibadeti Allah'a yapıyorsun. Fakat Allah'a yakınlaşmak için yaptığın ibadette insanlara da yakınlaşmak istiyorsun. Cihad ediyorsun. İnsanlar da bana ne kadar kahraman, ne kadar fedakar desin. Payı şeytan oraya sokuyor. Gönlünde yer etsin diye. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden riya küçük şirktir buyuruyor. Allah için yaptığın bir amelde şeytanın payıdır bu. insanların beğenmesini istemen. Hayır yapıyorsun, insanlardan da takdir bekliyorsun. İnsanlar da övsün beni, ne kadar cömert desinler. Bunun gibi. İşte gerek riyadan, şirkten, Allah'ın hakkı olan bir şeyi başka birisine yönlendirerek, Allah ile beraber de olsa bir başkasına yönlendirerek yapmaktan ve gerekse Allah ve Resulünün izin vermediği bir şeyle Allah'a yakınlaşmaya kalkmaktan bizim uzaklaşmamız, ittiba tevhidi dediğimiz şeyin kaçınılmaz bir zorunluluğudur, gereğidir. Yani bid'at ile şirk arasında bakın ayrım net. Şirk, Allah'tan başkasına herhangi bir ibadeti yönlendirmek. Bid'at, ibadet, bid'atte Allah'a yönlendirilir. Fakat Allah'ın izin vermediği bir amelle, Resulü tarafından meşru kılınmamış bir amelle. Bunun ikisinin de Allah ile alakası kesiktir. Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Azze ve Celle kutsi hadiste şöyle buyurmuştur. Ben diyor Allah Azze ve Celle, ortaklardan en mustagni olanıyım. En ortaklara ihtiyaçsız olanıyım. Her kim amelinde benimle beraber bir başkasını ortak ederse, bir başkasının sevgisini, bir başkasının takdir etmesini, bir başkasının beğenisini veyahut da o ibadeti Allah ile beraber bir başkasına yönlendirirse, ben diyor o amelle hiçbir alakam kalmaz, kime beğendirmeye çalışıyorsa onu onunla baş başa bırakırım. Veya kime ortak koşulmuşsa ben o amelden alakam keserim, onu onunla baş başa bırakırım diyor. Yani ne demek? Allah Azze ve Celle halis olarak, ihlas dediğimiz şey budur. Halis olarak hiçbir şey karıştırılmaksızın, Allah rızası dışında başka bir şey karıştırılmaksızın sadece kendisi için yapılan ameli kabul eder. Başkasını kabul etmez. Allah'ın mescitlerinde Allah ile beraber başka bir ilaha seslenmeyin buyurulur Cin suresinde. Cin suresi 18. ayetinde. Allah'ın evlerinde, Allah'ın mescitlerinde Allah ile beraber başka ilahlara seslenmeyin. Yani ne demek? Allah ile beraber hangi varlığa sesleniyorsan dua mahiyetinde, işte o bir ilahtır. Allah'ın dışında edindiğin bir ilahtır. Şuara suresinde la ted'u ma'allahi ilahan ahar. Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme, başka bir ilaha seslenme. Yani sen buna ilah demesen de onu ilah edinmişsindir diyor Allah Azze ve Celle. Allah ile beraber her kime sesleniyorsan, dua ediyorsan, şefaat ya Resulallah, medet ya falanca, bakın bunların hepsini sen ilah edinmişsindir. Neden? Çünkü ibadet cüzlerinden bir cüzü Allah'tan başkasına yönlendirmişsindir. Eğer Allah'ı hiç katmıyorsa araya, bu küfürden ileri gelir. Şirk, bir kimsenin şirk koşabilmesi için mutlaka Allah'a iman etmesi gerekir. Çünkü şirk iman ile beraberdir. Yani iman eden bir kimse şirk tehlikesiyle baş başadır. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 106. ayetinde onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor. Yani iman ederler. Allah'a iman ederler. Fakat şirk koşarlar. Şirk ise en büyük zulümdür. Nisa Suresi 48. ayetinde Allah şirki asla affetmez, bağışlamaz. Şirkin altındaki günahları ise ne kadar büyük olursa olsun, şirkin altındakileri ise dilediği kimseler için bağışlar diyor. Yani şu ifadenin netliğine bakın ki bir insan zina etse, hırsızlık yapsa, içki içse bunun Allah katında bağışlanma ümidi vardır. İman etmiş bir kimse bu günahları işlese, en büyük günahlar, bunun bağışlanma ümidi vardır. Ama medet ya seyda diyerek bu itikad üzere ölen bir insan, namaz da kılsa, oruç da tutsa, hac da yapsa, İslam namına bir sürü hayırlar da işlese, Allah bunu asla affetmeyeceğini bildiriyor. Mekkeli müşrikler, Mekkeli müşrikleri batıran şey buydu işte. Bunlar ibadet etmeyen insanlar değil, Allah'ı inkar eden insanlar hiç değil. İbadet de eden insanlar, hatta bu yolda çokça hayırda bulunan, paralarını, mallarını harcamaktan hiç çekinmeyen insanlar, Onları batıran şey Allah ile aralarında aracılar edinmeleri, ortak koşmaları. Kendilerinden önce ölmüş bazı salihler, Lat ve Uzza gibi salihlerin kabirlerini ziyaretgah edinip bunlara dua ederek istekte bulunmaları. Bunları aracı edinmeleri. Zümer suresi 3. ayetinde biz bunlara ancak bizi Allah'a daha fazla yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlardı. Ayetin açık ifadesi bakın. Bunlara ne diye ibadet ediyorlarmış? Allah Azze ve Celle'ye daha fazla yakınlaşmak için. Allah Azze ve Celle işte bunlara müşrik diyor. Bunları asla affetmeyeceğini bildiriyor. Bu kimselerle savaşması için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyor. Yani şu denilemez miydi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle bir topluma gönderiliyor ki bunlar namaz kılan insanlar, oruç tutan insanlar, hac yapan insanlar, hayır hasenat işleyen insanlar. Bunların bir sürü bak iyilikleri var. Rab olarak Allah'ı da kabul ediyorlar yaratıcı olarak. Rızık veren olarak Allah'tan başkasını tanımıyorlar. Ha bir kusurlar var, o da işte ölüleri araya katmaları. Medet istemeleri. Medet. Buna ben göz yumsam da bunlarla bir arada hareket etsem, ondan sonra toplumun düşmanları olan Bizanslılarla, Rumlularla, Kayserle, Kisra'yla bunlarla birlikte aynı safta savaşsam diyebilirdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve o zaman Arap toplumunun önünde kuvvetli bir Arap milleti önünde ne Kayserler durabilirdi ne Kisralar durabilirdi. İslam devleti belki o tarihlerde Osmanlı hani üç kıtaya nam salmış, yer fethetmiş. Belki o zaman da bu fetihler gerçekleşirdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer istediğin kadın ise en güzel kızlarımızla sen evlen. İstediğin yönetimse yöneticimiz sen ol diye teklif ettikleri zaman tek dertleri şuydu. Yeter ki bizim şirk koştuğumuzu söyleme. Yani bize ilahlarımıza hakaret etme. Bizim batıl yolda olduğumuzu söyleme. Sadece bunu istemişlerdi. Yani hakikat karşısında sus. Zulüm karşısında sükut et. Yeter ki bunu yap. Hatta bir gün senin ilahına, sadece Allah'a ibadet edilsin, bir gün de bizim ilahlarımıza ibadet edilmesine müsaade et. Bunu talep ettiler. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, vallahi bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz, ben bu davadan vazgeçmem. Allah beni bununla görevlendirdi, gönderdi diyor. Şimdi de diyoruz ki, bakın, İslam alemi, şu kadar kimlik Müslümanı olan Müslümanlar olarak, İşte kafirlere karşı, yani Amerika'dır, şudur, budur, İslam düşmanı olan Yahudi ve Hristiyanlardan olan veya kitapsız kafirlerden olan düşmanlarına karşı Müslüman olduğunu söyleyen bu insanlarla güzel güzel kardeş kardeş geçinelim. Tevhidden bahsetmeyelim, şu şirki anlatmayalım. Birbirimizin kalbini kırmayalım. Vela ve beradan vazgeçelim. Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığı iptal edelim. Yani Allah'ın şeriatını iptal edelim demek gibi bir şey bu. O sayede düşmanımızın karşısına daha kuvvetli çıkarız. Söz birliği olması daha güzel değil mi derler. Halbuki bu cahilce söylenmiş bir sözdür. Çünkü en temel esas Müslümanların bugün zillet içerisinde olmasının sebebi zaten aramızdaki bu şirktir. Benim kardeşim, senin amcan, onun dayısı, onun akrabası, iş yerinde arkadaşın. Biz bu cehaletin içerisindeyiz. Aramızda Allah'tan gayrından yardım isteniyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendileriyle savaşılmak üzere gönderildiği insanların fiilleri işleniyor aramızda. Allah'a karşı en büyük zulümler işleniyor. Allah'ın hakkı iptal edilip, buna hiç hakkı olmayan kimselere Allah'ın hakkı veriliyor. Veli denilen insanlar, veli diye inanılan insanlara kainatta tasarruf etme yetkisi veriliyor. Hatta bakın 30-40 tane Nakşibendi tarikatı mensubu bir araya gelip şunu söylüyorlar. La ilahe illallah diyorlar zikirlerinde, yani Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar. Fakat o zikrin arkasından diyorlar ki kainatın yegane mutasarrıfı falanca hazretlerinin ruhuna gönderdik bunları diyor. Yani tevhid sözünü şirk koşarak gönderiyor birilerinin ruhu. Kainatın yegane musasarrıfı. Bakın şirki de geçmiş bu, küfür. Falanca hazretleri kainatın yegane mutasarrıfı ne demek? Kainatta ne varsa o idare ediyor. Allah devreden çıkmış bile yani. Küfür. Ve bunlar ben Müslümanım dediği için bizim aramızda Müslüman muamelesi görüyor. Biz bu gibi zulümlere, Allah Azze ve Celle'ye karşı işlenmiş zulme kendi aramızda engel olmazsak, kafirler karşısındaki zilletimiz asla bizden kaldırılmayacak. Bid'atler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı işlenmiş zulümlerdir. Bid'atler, çünkü tevhidin iki kanadı vardır. Birisi La İlahe illallah, Allah Azze ve Celle'nin hakkı olanın yalnız Allah'a has kılınması. Diğeri Muhammedun Resulullah. Bizi İslam'a sokan bu kelime bak. Bizi İslam'a sokan şey bu kelimedir. La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah. La İlahe illallah dediğimiz gibi Allah'ın hakkı olan ibadetin sadece Allah'a tahsis edilmesi. Muhammedun Resulullah sözü ise Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Yani ne demek? Allah'ın dinini beyan eden, Allah namına, Kur'an'ı açıklayan, Allah'ın dinini açıklayan, Allah'a ne şekilde ibadet edeceğimizi, Allah'ın sıfatlarına ne şekilde iman edeceğimizi, kulluğumuzu ne şekilde eda edeceğimizi bize öğreten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır demektir. Peki nasıl muhalif olunur buna? Bütün bidatler Muhammedun Resulullah sözüne muhaliftir. Bu sözü iptal eder. Neden? Sen bir ibadet ortaya koyuyorsun. Allah'a ibadet etmek değil mi? Ne diyorduk Muhammedun Resulullah demek? Allah'a nasıl ibadet edileceğini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniriz demek. Bu ibadeti kim koymuş ortaya? Yani kol kola girip devran ederek Allah'ı zikretme ibadeti. Bak yapılan şey ibadet, Allah'ı zikretmek. Kim koymuş, kim uydurmuş bunu? Falanca hazretleri. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mı? Değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değilse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkı alınmış, bir başkasına verilmiş. Helal ve haram itikadımız. Helal ve haramları biz şu ana kadar neyin helal, neyin haram olduğuna inandığımızı bir yoklarsak, hangisi Kur'an ve sünnete dayanıyor, hangisi Kur'an ve sünnet dışındaki şeylere, mezheptir, hocadır, cemaattir falan filan veya toplumun yargısı olabilir, gelenekler, görenekler olabilir. Hangisi neye dayanıyor? Biz başta kitabı ve sünnete uygun bir şekilde bunlara itikad etmemiz gerekirken biz burayı ihmal etmişiz ve bizim zihnimizde bir sürü helaller ve haramlar vardır. Fakat biz bunları Kur'an'a ve sünnete arz ettiğimizde en az yarısı devre dışı kalacak. En az yarısı devre dışı kalacak. Çünkü Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir tane din gönderdi. Araf suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki, siz Rabbinizden size indirilene uyun. Başka dostlar edinip de onlara uymayın. Gayet açık. Rabbinizden size indirilen ne? Vahiy. Kur'an ve sünnet yani. Siz Rabbinizden size indirilene uyun. Başka dostlar edinip de onlara uymayın. Başka dostlar. Yani Kur'an ve sünnet dışında dostlar, imamlar, şeyhler, mezhepler, tarikatlar, hocalar, efendiler, bunların hepsi Allah ve Resulüne arz edilmek zorundadır. Eğer Allah ve Resulüne uygun konuşuyorlarsa eyvallah. Ama muhalifse veyahut da Allah'tan ve Resulünden bir dayanak olmaksızın konuşuluyorsa, biz de onlara itaat ediyorsak, biz bilmiyoruz, onlar biliyor. Bakın Ahzab suresi 67. ayet. O gün diyor, onlar ateşte evrilip çevrilirken sözleri şudur. Ya Rabbi, bizi efendilerimiz, önderlerimiz, hocalarımız helak etti. Yani bir takım hocalara uymuş olmaları onları ateşten kurtarmıyor bakın. Çünkü Allah hidayet olarak kitabını göndermiştir. Onun beyanını edicisi olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ellerimizin altındadır. Biz hocalara başvurmadan kitabı ve sünnete başvurmuyoruz asla. Bu ne demek biliyor musunuz? Elekten geçirmektir. elekten geçirmektir Allah'ın dinini. Mesela siz geldiniz bir meseleyi bana sordunuz. Ben size bildiğim oranda aktardım değil mi? Benim bilmediğim bir sürü şey var. Siz bütün dininizi benden öğrendiklerinize hasrederseniz işiniz yar. Yani ya, hata etmeden söylediğim takdirde bakın. Bütün söylediklerim isabetli olsa, böyle bile olsa buna rağmen böyle. Senin Kur'an'la, sünnetle doğrudan diyaloğun yoksa, Allah'a ve Resulüne itaat edin ayetinden hiçbir nasibin yok demektir. Biz nasıl olacağız peki? İlim ehliyle diyaloğumuz nasıl olacak? Biz her birerimiz fert olarak bu itaatle mükellefiz. Allah'a itaat edeceğiz kitabıyla, Resulüne itaat edeceğiz sünnetiyle. Fakat buna rağmen, Allah'a ve Resulüne itaat etmek istememize rağmen işin içinden çıkamadığımız şeyler olabilir. Hadisin sahihini zayıfını bilemeyebiliriz. Veya bize çelişik gibi gözüken bazı ayetler, hadisler olabilir. Bunların halli için ancak ilim ehline müracaat ederiz. Bilmediğimiz şey için ilim ehline müracaat ettiğimizde ondan delili isteriz. Hoca efendi, sen bunu söylüyorsun ama bu Kur'an'dan mı sünnetten mi yoksa kendi görüşün mü? Eğer kendi görüşünse senin görüşünün benden üstün olan tarafı nedir? Benim görüşümden üstün tarafı nedir? Sen de insansın, ben de insanım. Sana da vahiy gelmiyor, bana da vahiy gelmiyor. Eğer görüşse, sen de gökten zembille inmedin, ben de gökten zembille inmedim. Sen de bağırsaklarında pislik taşıyorsun, ben de bağırsaklarımda pislik taşıyorum. Ama bileni bilmeyenden üstün kılan şey ne? Kitap ve sünnet bilgisidir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor. Yani bilenin bilmeyenden üstünlüğü o kitap ve sünnet bilgisidir işte. Biz ilim ehline bunun için müracaat ederiz. Şahsi görüşü için değil. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin ey iman edenler. Allah'tan korkun diyor ayet. Biz Allah ve Resulünün önüne mezhebimizi geçirmişiz. Hocamızı geçirmişiz. Bizden daha iyi bilenleri geçirmişiz. Bunlar bizim önümüzde duvar gibi duruyorlar. Kitap ve sünnete yanaşamıyoruz. Kitap ve sünnetle bizim diyaloğumuz hocalarımızın, kendilerine itimat ettiğimiz hocalarımızın kitap ve sünnette diyalogları kadar. Belki o kadar bile değil. Evet. Hak bu, yani vahidir. Allah katından indirilendir. Dinde delil sadece kitap ve sünnettir. Vahidir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 32. ayetinde de buyuruyor ki, hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır diyor. Hakkın dışındakileri de sapıklık olarak görmek zorundayız. Hakkı bileceğiz demek ki. Hakkı bildiğim zaman onun dışındakilerin, hakka uymayanların da sapıklık olduğunu bileceğiz. İsterse 7 tane ilahiyat fakültesi bitirmiş olsun. İsterse toplum tarafından bilmem ne mertebesinde evliya olduğu ilan edilmiş olsun. Müslümanın indinde hak, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini söyleyerek İslam'a girmiş olan Müslüman bir kere başta bu sözünde hak budur diyor bak. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun Resulü de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Başkası değil. Bu hakikatten yüz çevirmenin, gafil kalmanın neticesinde Allah Resulü'nden başkalarının da gaybtan haber verebileceğine inanan bir toplum içerisindeyiz. Şeyhler kalpten geçenleri bilir. İtikadı var. Bakın bu bir şirk. Allah Azze ve Celle açık açık Allah gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği Resul müstesna diyor. Ancak gaybını Resul'e bildirir. Resul de ne yapar? Bunu ümmetine beyan eder. Kendisi de gaybı bilici değildir. Ayette şöyle demesi emrediliyor Rakiat suresinde. De ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, ey Muhammed de ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ben gaybı bilmem. Yarın bana ne yapılacağını da bilmem. Şayet bunu bilseydim, yarın ne olacağını bilseydim çok hayır elde ederdim demesi emrediliyor. Resul demek ki gaybı bilmez Allah'ın bildirdiği kadarıyla. Resul bile böyle. Resul Aleyhisselatü Vesselam bile böyle. Kalpten geçenleri okuma iddiası var ya, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar bir şey soruyorlar. Nesai'nin Sünen-i Kübrası'nda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor adama. Diyor ki adam, ey Allah'ın Resulü ben onu kastetmedim diyor. O halde şu diyor, başka bir cevap veriyor. Ey Allah'ın Resulü ben onu da kastetmedim diyor. O halde şu diyor. Allah Resulü karşısındakinin kalbinden geçeni, hatta sorduğu soruda maksadını bilemeyebiliyor demek ki. Bizim veli diyerek inandığımız insanlar Allah Resulü'nü çoktan geçmiş, Resul'den üstün hale getirmişiz. Bakın müminlerin sıfatı اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman etmeleridir. Bu sefer sen bunu, bu hakikati getirdiğin zaman işte gayba iman etmiyor musun? Biz gayba iman ediyoruz. Ama ev gayba. Allah Azze ve Celle lam-ı tarifle belirli bir sıfatla el gayb diyor. Onlar yani müminleri anlatırken gayba iman ederler. El gayba. Yani Allah ve Resulü tarafından bildirilen gayba müminler iman ederler. Allah ve Resulü bildiriyorsa cennet şöyle, cehennem böyle, biz buna böylece iman ediyoruz. Ama bir başkası gayb iddiasında bulunuyorsa biz de onun bir deccal, bir yalancı, bir sahtekar, bir kahin olduğuna iman etmemiz gerekir. Çünkü hakka iman etmek demek, hakka tabi olmak demek, hakkın zıttı olan şeyi de reddetmeyi gerektirir. Biz Allah'a iman ederken, İslam'a girerken, İslam dışındaki bütün dinlerin sapıklık olduğuna inanmak zorundayız. Yoksa İslam'a girmiş olmayız. La ilahe illallah derken ilk önce la ilahe diyoruz. Yani hiçbir ilah yok. Ancak Allah vardır diyoruz. Yani Allah'ın dışında hiçbir ilah yok. Önce inkarla. Allah'ın dışında ne varsa bunların reddiyle. Yani hakkı ispat ederken batılı reddederek. Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını ispat ederken ondan batılları reddederek. Ne diyoruz isim ve sıfatla? Tatilsiz, teşbihsiz, tahrifsiz değil mi? Temsilsiz. Yani Allah Azze ve Celle'yi hiçbir mahlukuna benzetmeden, herhangi bir isim ve sıfatını iptal etmeden, ilk önce nefilerle bunu ispat ediyoruz. Yani hiçbir hak ispatı yoktur ki onun gerektirdiği bir nefi olmasın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul olarak benimserken, İslam dinine girerken bütün dinlerin batıl olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dışında Allah adına konuşan kim varsa bunların da batıl olduğunu bilmek zorundayız. Dostluğumuz, düşmanlığımız da böyle. Biz Allah'a, Resulüne, Allah'a ve Resulüne iman edenlere dostluk ederken Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere de düşman olmak zorundayız. Allah Azze ve Celle şeytana ibadet etmeyin diyor. Şüphesiz o sizin apaçık düşmanınızdır. Kim işte yaratılanı severim, yaratandan ötürü gibi bir anlayışla karşımıza çıkarsa Yunus Emre gibi biz onu reddederiz. Neden? Çünkü Allah şeytanı yarattı. Ne için? Düşmanlık etmemiz için. Onu dost tutmamamız için. Allah yarattı diye ona sevgi besleyemeyiz biz. Allah kafirleri var etmiştir. Yahudileri, Hristiyanları, İslam'a düşmanlık edenleri var etmiştir. Ne için? Müslümanların onlara düşmanlık ederek imanlarını, Allah'a olan bağlılıklarını kuvvetlendirmeleri için. Mücadele Suresi 22. ayetinde Allah'a ve Resulüne iman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir mümin bulamazsın ki kendi öz anne babaları, kardeşleri bile olsalar. Allah ve Resulüne yüz çevirenlere karşı sevgi besler bulamazsın. Sevgi besler bulamazsın. Bizim sevgimiz de, düşmanlığımız da bizim keyfimize bırakılmış değil. İman eden bir kardeşine, Allah'a ve Resulüne iman etmiş bir kardeşine, bir Müslümana, buğz edemiyoruz, düşmanlık edemiyoruz. Yani nefis öyle istese dahi düşmanlık edemezsin. Ama o bana düşmanlık ediyor, bana yamuk yapıyor, yanlış yapıyor, haklarımı yerine getirmiyor. Yani ne yapıyor? İmanı için, imanın kendisine yüklediği şeyleri bana karşı yerine getirmiyor. Yani iman etmiyor. Gerektiği gibi iman etmiyor. Benim de ona aynısıyla karşılık vermem, ha, o iman etmiyorsa ben de iman etmiyorum demek gibi bir şeydir. Bizim bunu deme salahiyetimiz yok. Biz nefsimizin bir sürü duygularıyla harp etmek zorundayız. Sevilmesi gerekeni sevmek için kalbimizle, kendimizle, nefsimizle mücadele ettiğimiz gibi sevmememiz gerekenleri sevmeme hususunda da kendimizle, nefsimizle, şeytanla mücadele içerisinde olmakla mükellef kılmışız. Yani vela ve bera dediğimiz şey Allah için dostluk, Allah için düşmanlık. Allah için yakınlaşma, Allah için uzaklaşma. Bakın iman bize bunları yüklüyor. Yani dedik ya, hakkı kabullenmek asla hiçbir konuda tek taraflı değildir. Sünnete uymak da hiçbir zaman tek taraflı değildir. Sünnete uymak mutlaka bid'atlere tabi olmayı, reddetmeyi ve bütün bid'atleri sapıklık olarak görmeyi mecburi kılar bize. Allah'ı sevmek, Allah'ın düşmanlarından nefret etmeyi, onun düşmanlarını düşman bilmeyi bizim üzerimize yükümlü kılar. Resulünü sevmek, Resulünün sevmediklerine buğz etmeyi bize yükümlü kılar. Yani Resulü sevdim, kurtuldum yok. Sevgi, korku da böyledir. Mesela korkuda da muhayyer değiliz. Allah Azze ve Celle bize bir şeyler emrediyor ama korkuyoruz onu yerine getirmeye. Yani ne yapacağız? Allah ve Resulüne itaat edersek işim iflasa uğrayabilir. Dostlarım benden yüz çevirebilir. Veya bazı zarara uğrayabilirim. Korkuları çoğaltabilirsiniz. İnsan nelerden korkarsa. Allah'ın emri olan bir konuda. Fıtri korkulardan bahsetmiyoruz. Karanlık korkusu, yırtıcı hayvan korkusu. Bunun gibi fıtri korkulardan bahsetmiyoruz. Allah bir şeyi emrettiğinde biz bu fıtri korkuları da aşmak zorundayız. Cihadı mı emretti? İnsan öldürülmekten fıtraten korkar, yaralanmaktan fıtraten korkar. Sen bu fıtrattan gelen bu korkuyu yenmek zorundasın Allah yolunda cihad edebilmek için. Allah'ın emrini yerine getirebilmek için bu korkuyu yenmek zorundasın. Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 174. ayetinde şeytan diyor dostlarını korkutur. Sizler ise Allah'tan başkasından korkmayın buyuruyor. Yani Allah'ın emri olan konularda şeytan hep korkutur. Allah'a itaat etmekten korkutur. İnsanın karşısına hak apaçık ortaya çıkar. Vicdani boyutta o hakla sorumlu olur. Fakat şeytan hiçbir zaman boş durmaz. Der ki sen bu hakka uyarsan, bunlar hep içeridedir. Asla dışarıda seslendirilen şeyler değil. İç hesaplaşmalar bunlar. Sen bu hakka tabi olursan, başına şöyle şöyle gelir. En iyisini bir kılıf bul bu işten yırt. Sıyrılmaya bak. Eğer insanların da kınamasından kurtularak Allah'a isyanı gerçekleştirebilirsen senden iyisi yok. Paçayı sıyırdın demektir. Sebre bin Fakia radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki şeytan diyor Adem oğlunun bütün itaat yollarına, Allah'a itaat edeceği bütün yollara oturur diyor. Kişi diyor kafirdir diyor, Müslüman olmak ister. Şeytan onu engellemeye çalışır ve şöyle vesvese verir. Sen şimdi yerini yurdunu terk edeceksin. Çünkü hicret edecektir. Kafirlerin yanından ayrılıp Müslümanların yanına girmesi lazım. Çünkü Hakim bin Hizam radıyallahu anh'ten gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah diyor bir müşriğin tevbesini, müşriklerden uzaklaşıp Müslümanların arasına katılmadıkça kabul etmez. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor bunu. Hicret etmesi gerekecek. Çünkü kafirlerin arasında tevhid üzere, Allah'a kulluk üzere sebat etmesi imkansız gibi bir şeydir. Veya hiçbir şey olmazsa müminle kafirin ateşleri birbirinden ayırt edilmez buyuruyor. Kafirlere beraber oturmayın diyor. Kafirlerin yerleşim yerlerinde oturmayın diyor. Müminle kafir birbirinden ayırt edilmez diyor. Oradan hicret edip Müslümanların yanına gelmesi gerekir. İşte şeytan bu hicret kapısının önüne durur. Şimdi yerini yurduğunu terk edip işte bütün kurulu düzenini terk edeceksin. Başka bir yerde hiç tanımadığın, ne olacağın belirsiz, ne ödeyeceğin belirsiz bir halde zor durumlara düşeceksin diyerek onun Müslüman olup hicret etmesini engellemeye çalışır diyor. Şayet kul bunu dinlemez de sebat eder hakka itaat konusunda ve Müslümanların yanına hicret ederse cihad etmeye kalkıştığı zaman diyor şeytan buna der ki diyor İşte sen cihada gideceksin, öldürüleceksin. Çoluk çocuğun malın başkalarına kalacak, hanımınla başkası evlenecek vesaire vesaire. Bu vesveseleri getirir ona. Bu bunu dinlemez. Şeytana kulak asmaz ve Allah yolunda cihada düşerse, atının yani bineğinin ayağı tökezleyip de düşüp ölse bile diyor, Allah onu şehitlerle beraber haşredir, şehitlerden kılar diyor. Yani şeytan demek ki insanın itaat yoluna, bütün itaat yollarına oturuyor ve her türlü vesveseyi veriyor. Beyhaki'nin Şuab-ül İman'da bir rivayetinde kişi diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, 70 tane şeytanın vesvesesini yenmeden Allah yolunda sadaka vermez diyor. Yani bir sadaka vereceği zaman bile 70 tane şeytan vesvese verir buna. Baktı engel olamadı, ne yapar? Allah için başlayan bu amelin riyaya dönüşmesine çalışır. Riyayla da mı beceremedi? Riyasız da verdi. Yani sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde de verebildi bunu. Bu sefer ne yapar? Sum'a, yani duyurma, bir şekilde insanların bundan haberdar olmasını isteme duygusuna verir ve hissettirmeye ve başa kakıcılık yapmaya çalışır. Şeytan bu yönde, yani bizim mücadelemiz sürekli ölüm bize gelinceye kadar sürekli devam ediyor, ölüm anında bile. Yani biz iman ettikten sonra başlıyoruz mücadeleye. Allah'ı birleme davasına, Resulüne ittiba davasına. İşte bu vefat edene kadar sürecek olan bu mücadele karşılığında burada katlandığımız, yani ahiret hayatı yanında hiçbir değeri olmayan bu dünyanın sıkıntısına katlandığımız takdirde, işte Allah Azze ve Celle bize ahireti vaat ediyor. Şirk koşmaksızın, bidate bulaşmaksızın, yani iman eden, sahih bir imanla, şirksiz bir imanla iman eden ve salih amel işleyen, bidatsiz, sünnete uygun amel işleyenler için Allah altlarından ırmaklar akan, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetlerle doldurulmuş cennetleri vaat ediyor. Bunu yapmayan ise, bu konularda uymayanlar ise, zikrettiğimiz ayetlerde mesela Nur 63'te belirtildiği gibi onun emrine aykırı davrananlar bir fitneye uğramaktan yahut can yakıcı bir azaba düçar olmaktan sakınsınlar. Ahzab suresi 36. ayetinde hiçbir iman etmiş erkek veya kadın yoktur ki Allah ve Resulü bir şeye hüküm versinler de bunların başka bir seçeneği olsun. İman etmiş hiçbir erkek ve iman etmiş hiçbir kadının Allah ve Resulünün verdiği hükümden başkasının tercih hakları yoktur. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu Allah'ın hükmüdür. Kim dünyaya talipse devam etsin. Şirkinde, bidatinde istediği gibi at koştursun. Kim de ahirete talipse, cennete talipse dünyasını feda etmesi gerekiyor. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti. Kafirin nimet gördüğü yer burası. Mümin kafirlere benzememeli. Nimetlerini dünyada toplamaya, hiç sıkıntısız Allah'a iman ettim iddiasıyla her şeyden kurtulmaya talip olmamalı. Bazılarının yaptığı gibi şunu da dememeli. Yani günahkar bir şekilde yaşayayım, cehenneme girdikten sonra biraz ateş dokunsun sonra çıkarım. Bu sözüyle de kafirlere benzememeli. Çünkü Yahudiler, Hristiyanlar ne demişlerdi? Cehennem bize çok az sayılı günlerde dokunacak diyorlardı. Ama ebedi cehennemliklerden oldular. Allah korusun. Bize ancak sayılı günlerde cehennem azabı dokunacak demişlerdi. Bizler Allah Azze ve Celle'nin ihsanından hiç ümit kesmeksizin Allah Azze ve Celle hem dünyada hem ahirette bize kolaylıklar vaat ediyor ki dünyada Allah Azze ve Celle'nin bütün mahlukuna rahmeti, merhameti onun merhametinin %1'idir. Allah diyor merhametini 100 parça ayırmıştır. Sadece bir parçasını dünyaya hasretmiştir. Sadece bir parçası. annenin evladına olan şefkati de bu rahmettendir, bu merhamettendir diyor. 99'unu ise ahirete ayırmıştır. Bu şekilde merhameti engin olan Allah Azze ve Celle'nin azabı da, intikamı da o denli şiddetlidir. Yani Allah Azze ve Celle'ye her iki sıfatıyla birlikte iman ederiz. Hem can yakıcı azabı olan, intikamı şedid olan, şedidül ikab olan, yakalaması şiddetli, azizun zuntikam olan Allah bu korkumuzla beraber merhameti de rahmetim gazabımı geçmiştir buyurduğu gibi Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Bu sıfatına da iman ederiz ve bizi Allah'ın merhametine yaklaştıracak her işte koştururuz. Biz Allah'ın merhametini hak edersek Allah bize dünyada da ahirette de merhamet eder. Bize zorluklarımızı kolaylaştırır. Kim Allah'tan korkarsa Talak suresi 3-4. Ayetlerinde mealen böyle buyurulur. Kim Allah'tan sakınırsa, yani Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah'ın emrini yerine getirirse, onun yasaklarından kaçınırsa, onu Allah beklemediği yerden rızıklandırır ve ummadığı kapılar açar diyor. Biz bu ayete böylece iman ediyoruz. Bize kapılar açılmıyorsa, ummadığımız yerden rızıklandırılmıyorsak, biz kendimizi kınamak zorundayız. Ya Allah'tan sakınmıyoruz veya Allah ile beraber sakındığımız başka şeyler var. Biz amellerimizi halisleştirmedikçe bu Allah'ın vaadine de ulaşmayacağız. Allah asla vaadinden dönmez. Allah'ın sözünde yalan yoktur. Fakat bütün yalancılık, bütün sahtekarlık bizde. Bütün samimiyetsizlik bizde. Biz samimi kullar olursak, yalnız Allah'tan sakınan, ona şirk koşmaktan, isyan etmekten sakınan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmekten, bid'atten sakınan kimseler olursak, bu konuda ihlaslı ve doğru hareket edersek yani, hem ihlaslı hem doğru hareket edersek, Allah'ın vaadi muhakkak ki haktır. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayetin bunlar Muhammed Suresi'nde 7. ayet bu. Biz bunda samimi ve doğru olursak Allah sözünden asla dönmez ve en doğru söz Allah'ın sözüdür. Onun sözünde asla bir hilaf olmaz. Bütün kusurları biz kendimizde arayacağız ve gerçekten de baktığımızda biz kendimizde bir sürü kusur buluruz. İnsanoğlu bu yönlü. Mesela defter tutsa, bir şeylerin hesabını tutmaya kalksa hep iyiliklerin hesabını yapmaya kalkar. Kötülüklerini hesap etmez. Yani iki rekat namaz kılsa bunu yazar. Yani hesap eder, aklına yazar veya bir kenara yazar. İşte şu kadar zikrettiğini yazar, şu kadar ibadet ettiğini, şu kadar Allah yolunda verdiğini. Bak bunların hepsinin karşılığını isteme şeyinde. Fakat bir de hataları, isyanları, günahları yazmaya kalksa insan var ya, bunları yapmaya güç yetiremez. Beşerin kendisi zatı itibariyle çok zalim, çok cahildir. Tabiatı böyledir insanın. Bizim bu çok cahilliğimize, çok zalimliğimize, çok cedelciliğimize rağmen Allah Azze ve Celle bize en doğru yolu gösteriyor ve Allah'ın yoluyla cedelleşmeye başlıyoruz bu sefer. Ya Rabbi sen böyle emrediyorsun ama o öyle olmaz. Senin emrettiğin gibi olursa ticaret mi olur? İş mi olur? Zafer mi olur? Savaşta galip mi gelinir? Bakın bütün bu itirazları, bütün bu cedelleri terk edip Allah'a teslim olmak. Biz ne zaman bunu başarırsak Allah'ın vaadini o zaman göreceğiz. İbrahim Aleyhisselam gibi, ya Rabbi ben senin emrini yaparsam oğlum boğazlamış olurum, gider evladım demedi İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın emrini yerine getirdiğinde ya Rabbi beni ateşe atarlar demedi. Veya o ateşe hazırladıkları zaman, fırlatacakları zaman mancırıkta sözümden döndüm demedi. Ne yaptı? Devam etti. Devam etti, doğruyu uyguladı, Allah'a hiçbir şey ortak koşmadı. Bu sayededir ki Allah ateşleri yakmaz kıldı, serin selamet kıldı, bıçakları kesmez kıldı. Yani Allah İbrahim Aleyhisselam'a nasıl bunu yaptıysa bütün insanlara örnek olsun diye İbrahim Cesin için en güzel örnek vardır diyor ayetlerinde. İbrahim Aleyhisselam'da ve ona tabi olanlarda. En büyük imtihanlara Allah'ın seçkin kulu olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam gibi peygamberler uğradı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi peygamberler uğradı. Taşlanmalara, başına deve işkembesi konmasına, toplum tarafından rezil edilmeye, sağda solda dalga geçilip kınanmaya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan o zat muhatap kaldı. Ona iman edenler ayak takımı olarak görülmeye katlandılar. Ve onlar ahiretin sultanları oldular. Yani biz dünyanın efendileri mi olmaya çalışıyoruz, yoksa ahirette Allah katında olan derecelere mi ulaşmaya çalışıyoruz? Bunun hesabını aklımızdan hiç çıkarmamamız lazım. Çünkü biz bunu unuttuğumuz zaman ya şirke ya bidate sürekli düşeriz. Yani Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır? Sapıklıktan Allah'a sığınalım ve bundan korunmak için bizi buna düşürecek vesilelerden de uzak durmamız zorunludur. Allah Azze ve Celle yardımcımız olsun. Bizleri sevdiği ve razı olduğu amellere muvaffak kılsın. Sevmediği amelleri bizlere de sevdirmesin. Bugün sohbet bir saati bulmuş. Süre bayağı uzadı. Kitabı bitiremedik ama aşağı yukarı konunun, yani ittiba tevhidinin son maddesi olarak bidatlerin tamamının sapıklık olduğu bir şekilde işledik. Allah'a hamdolsun. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı? Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve tuğbileyk.